Ayrım 14, sayfa 162. Erkek, bir günah vardı. Fikriye uyuşturucuya başlayacağını söylediğinde pek umursamadım. Babalık taslamaya falan da kalkmadım. İsteyince nasıl inatçı olabildiğini biliyordum. Ruhunda onu gözünde sevimli yapan çocuksu bir hiddet vardı. Sadece bana değil, zayıflığına katlanamadığı babasına, ölerek kendisini yalnız bırakan annesine ve bir türlü anlayamadığı dünyaya da kızıyordu. Benim kızgın çiçeğimdi. Ona bakarken masumiyet dedikleri bu olsa gerek diye düşünürdüm. Bebekleri palayla doğrayan kabileleri, eski komşularını tecavüz eden Yugoslavları ya da iç savaşta birbirinizi nasıl öldürebildiğimizi akıllı almıyordu. Okulda savaş kurbanları için kermes düzenleniyor, Afrikalı açlara pirinç gönderilmesi sağlıyordu. Kurtarılmaya değer ne kaldıysa kurtarmaya çalışan bir melekti. Bazen kendime beni niye sevdiğini sorardım. Şarkılarımı daha önce dinlememişti. Sevdiği müziklere bakılırsa, parantez içinde Bob Dylan, Manukao, Ruhi Su. Hayranım olmasına imkan yoktu. Tanıştığımız gün Ritz'e gelmesine neden olan röportaj bile ödevdi. Kendisiyle aynı kandan bir şarkıcıyla röportaj yapması öğretmene hoş bir fikir gibi görünmüştü. Neyimi sevdiğini sormaya cesaret edemiyordum. Soruyu mantıklı bulmasından korkuyordum. Kavga ettiğimiz gece burnunu toza bulayıp üzülmemi istemişti. Ben de yeterince üzülmüştüm. Artık tek yapmam gereken uyanık olmak ve paketlerimi ortalıkta, parantez içinde ya da burnumda unutmamaktı. Sonraki hafta yara sarmakla geçti. Okul tatile girince onu New York'a, hayallerimizin başkentine götürmek istedim. Orada henüz Avrupa'da olduğu kadar tanınmıyordu. Sokaklarda öpüşebilir, sarhoş olup naralar atabilir, köşe başlarında bu kusabilirdik. Osmanlı Büyükelçisi Manhattan'daki Türk gecesine sahne almam karşılığında masrafları üstlenmeye hazırdı. Ben de medyanın alınmaması şartıyla kabul ettim. Demek ki içimde Fikriye'yi kurtların önüne atmayacak kadar insanlık kalmıştı. Belki de diriliyordum. Menajerime New York'a götürdüğüm kızın yeni kişisel asistanım olduğunu söylediğimde yine bir hatlar karıştırdığımı düşünmüş olacak ki pek sorgulamadı. Ben telefonu kapatır kapatmaz Fikriye boya lekeleriyle dolu önlüğüne koşarak girdi. Bence bu süper fikir. Ne süper fikir? Kişisel asistanlık. Bunu yapabilirim. Lütfen saçma ama. Ben onu şey olsun diye söyledim. Niye söylediğini biliyorum. İyiliğimi düşündüğün için çok teşekkür ederim. Ama sen konuşurken düşündüm de bu iş benim için biçilmiş kaftan. Kişisel asistan tam olarak ne yapar? Aslına bakarsan her şeyi. Hayatları salağın tekinin kıçını toplayarak geçer. Kahkaha atarak sıçradığı kucağıma kedi gibi kıvrıldı. Hem asistanın olursam niye hep yanında olduğumu açıklamak zorunda da kalmazsın. Hatta milletin içinde öpüşmediğimiz takdirde her yere beraber gideriz. Bunu daha önce nasıl düşünmedik? İşin kötüsü saçmalıyordu. Tek sorun asistanlık müessesesinden hoşlanmayışımdı. Son kişisel asistanım faydadan çok zarar getirmişti. Kadının heyecanlarıyla uğraşarak bir sürü zaman kaybetmiştim. Ayrıca asistanıyla yatanlar olsa da sevgilisine asistan yapan pop yıldız duyulmuş şey değildi. Tamam işte dedi, o zaman bir ilke imza atarız. Kalk üstümden, kazağı boya yapıyorsun. Hem çok para da istemem, asistan maaşı ne kadar? Fikriye, bu kazak kaşmir, sen üzerinde yağlı boya çalışasın diye imal edilmedi. O zaman kabul et, beni işe al, pişman olmayacaksın. Niye razı oldum bilmem, mutlu olacağını hissettiğim için ya da kavgamızdan beri yiyip bitiren suçluluk duygusu yüzünden. Belki de ikisi birden, ertesi gün menajerimle tanıştırdım. Herkesi ilk başta cezbeden saflığıyla Aldo'nun bile kalbini kazanmayı başardı. Bir hafta sonra ARC'nin özel uçağıyla okyanus üstünde uçuyorduk. Geçmişi fazla düşünüyorsun dedi ölüm. Normalde Despina'yı görmeye alıştığım resepsiyon bankosuna kurulmuştu ve kocaman gözlüklerinin ardından çilli bir kız halinde gülümsüyordu. Janis dedim. Demek bu sefer de Janis Joplin oldun. Janis Joplin olunmaz, doğulur. O müziğin ruhudur. Bir uzaylıya müziğin nasıl bir şey olduğunu anlatman gerekseydi, Janis Joplin dinletirdim. Ayrıca karşısında vücuda gelirken bağlı kalmaya dikkat ettiğim konsepti de unutma. Takdir etmeni beklemiyorum ama hiç olmazsa farkına varmış gibi yaparsan sevinirim. Evet, genç yaşta ölmüş müzisyenleri seçiyorsun. Bravo, hiç kafam basmayacak diye o kadar korkuyordum ki. Şimdi sana söylemek istediğim şu. Aşık olduğun kadın odasında burnu sarılı halde yatıyor. Bu şekilde konuşacaksan benden saygı falan bekleme. Her neyse, flört ettiğin kadın diyelim. Ya da eskilerin deyimiyle konuştuğun kız. Fikriye'ye benzeyen kadın. Yukarıda burnunun acısını aldırmadan paşanın mektuplarını okuyor. Sensi burada geçmişin girdaplarına kaybolmakla meşgulsün. Ne yapmamı bekliyorsun? Mektupları ona ben mi okuyayım? Fena fikir değil aslında ama benim asıl derdim zamanımız azalıyor. Abdülaziz ve adamları adadaki herkes size karşı kışkırtmakla meşgul. Şimdilik otele gelmeye cesaret edemiyorlar ama bunu göze alacakları günler de yakındır. Her şey berbat olmadan kaderinle yazılı olan aşkı yaşaman lazım. Niye? Sonra beni gönül rahatlığıyla öldürebilirsin diye mi? Bakıyorum da ölüme karşı eskisi kadar kayıtsız değilsin. Ne o, yoksa artık korkuyor musun? Tek marifeti devamlı kafamı şişirmek olan birinden niye korkayım? İşte şimdi gerçek bir Osmanlı gibi konuştun. Bana bak, istesem canını şuracıkta alırım. Bu benim için bir Janis Joplin şarkısı söylemekten daha zor değil. Üstelik bedeninde o kadar arıza var ki kimse buna şaşırmaz. Ama bir romantik olarak ben ne yapıyorum? Sana aşkla dirilmen için bir fırsat sunuyorum. Bunu şimdiye kadar kaç kişi için yaptığımı sanıyorsun? Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Teşekkür bekleyen yok. Ben sadece senin bir hayranınım. Pop yıldızları hayranlarına teşekkür etmez. Tek istediğim süreci biraz hızlandırma. Hangi süreci? Ah, bunu çok iyi biliyorsun. Şimdi gitmem gerek. Ama lütfen söylediklerimi düşün ve elini çabuk tut. Kadının gönlünü kazanmaya bak, yoksa çok yazık olur. Ayak seslerini duydum. Despina ve babası merdivenden iki hayalet gibi iniyordu. Despina'nın üstünde çok sevdiği kırmızı beyaz üniforma, babasının sırtında ise onu gerçek doktor gibi gösteren beyaz gömlek. Mihalis yanımdan geçerken durdu. Bir şey söyleyecek sandım. Oysa sadece gülümsedi. İncecik bedeniyle kapıya yürüdü. Biriyle konuşmaya ihtiyaç duyuyordum. Kalkıp onu izledim. Bu otel benim ömrümü yedi dedi. Bahçeyi gölgeleyen limon ağaçlarına bakarak, yine de bu projeyi bırakmayı bir an bile düşünmedim. Belki de saçma bir şey uğruna çırpınıyorum burada. Böyle düşündüğünü biliyordum. Aslına bakarsan ben de ilk defa düşünüyorum. Galiba zamanının azaldığını hissetmemle ilgili. Daha doğrusu Despina için üzülmemle. Despina pek üzgün görünmüyor. O henüz hiçbir şeyi kafaya takmayacak kadar genç. Geleceğin kendisine pek çok şey vaat ettiğini düşünüyor. Ama Latife üzgün, hem de çok. Unutma ki buraya sırf seni bulmaya geldi. Şimdi ise hassas ruhunun kaldırabileceğinden fazlasıyla karşılaşmak üzere. Ama sen ona yardım edebilirsin. Bilmiyorum. Sen bizim gibi değilsin Atilla. Hayatını bir adada tüketmen gerekmiyor. Bunu sana yıllardır anlatmaya çalışıyorum ama belki şimdi dinlersin. Ada bugün yarın yok olacak. Dedikodular gerçeğin yarısını bile yansıtmıyor. Anlaşmalar yapıldı, imzalar atıldı. Petrol zengini Rus buraya bölgenin en büyük turizm merkezini kuracak. Ada bunca yıl ipten kazıktan kurtulmuş insanlara terk edildiyse hep sultan bu anlaşmayı beklediği içindi. Silahlı adamlarla gelip herkese başka yer bulmalarını emredecekler. Nereye gidecek bu kadar insan? Bu kimsenin umurunda değil. Peki siz? Projeyi sonlandırmamız istenmediği müddetçe buradayız. Ama sen gitmelisin. İnan bana, artık hatırlayanın da izini sürenin de yok. Daha fazla kaçmana gerek kalmadı. Bankadaki paranla istediğin yere gidip istediğin hayatı yaşayabilirsin. Bunu dün de yapabilirdin. Sadece seni harekete geçecek bir şey gerekiyordu. Bu yüzden Latife senin için çok önemli. Ne yapacağım ben bir kadınla? Yakında birbirinizi gayet iyi tanıyacağınızı tahmin edebiliyorum. Hele şu an paşanın mektuplarını okumakta olduğunu düşününce. O an günlüğü Latife'ye verdiğim için büyük bir pişmanlık duydum. Hayatımı alt üst etmiş şeyi mecalini bilmediğim birinin eline tutuşturmuş olmam zalimlikti. Onu odasındaki yatağında mektupları anlamaya çalışırken hayal edebiliyordum. Gözümün önüne elleri geliyordu. Narin, bakımsız, sayfaları çevirirken göçmen kuşlar gibi ürkekleşen eller. Aklından geçeni biliyorum dedim Yalis. Ama senin hayatını temelli değiştirenin mektuplar olduğunu sanıyorsan yanılıyorsun. Yanılıyor muyum? Paşanın mektupları senin hayatındaki değişimin nedeni değil, sonucuydu. Aslında birine aşık olduğun için, o aşkı kalbinde hissettiğin için değişti hayatın. İtiraf edeyim, şimdi de başına aynı şeyin gelmesini bekliyorum. Kadın, bir oğlum vardı. Ben ağrılar içindeyken, akşamın adanın üzerine dikkatli bir elin yukarıdan baktığı tül gibi inişi, ağaçlar yeniden hayalete dönüşmüş, denizin öte yanındaki İstanbul ışıkları birer birer yanmakta. Bunlar sonbahar akşamlarında oğlumla birbirimize sokulup boğazı seyrettiğimiz saatler. Şimdi ise yanımda kim olduğunu bile bilmediğim, çoktan ölmüş olması gereken birinin cümlelerinden başka bir şey yok. Mustafa Sagir gittikten sonra Kemalettin Sami Paşa'ya bu adama dikkat edin dedim. Büyük ihtimalle casustur. Paşam, boşuna şüphe ediyorsunuz dedi. İngilizler tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılması an meselesi. Sami Paşa'nın gözlerindeki iyi niyet beni sinirlendirmeye başlamıştı. Sakinleşmek için pencereden dışarı İngiliz zırhlılarının sıralandığı boğaza baktım. Sessizliğim uzun sürmüş olacak ki Sami Paşa bir emrim olup olmadığını sordu. Hep böyle tahfetimiz kal dedim. Ama bu adamı araştırmayı da sakın ihmal etme. Şu an en son ihtiyacımız olan şey İngilizler tarafından tutuklanacak bir İngiliz casusudur. Kemalettin Sami dediğimin ne kadarını kavradı bilmiyorum ama şaka yapmadığımı anladığını düşündüm. Milletlerin tarihinde nadir rastlanan anlardan birini yaşıyorduk. Her milletin başına tarihin bir halkasında felaket gelir ve o millet kainatta ne kadar yalnız olduğunu anlar. Biz gerçi eskiden de yalnızdık ama muktedir yaşadığımız asırlar boyunca umurumuzda bile değildi. Bir dosta ihtiyaç hissettiğimizde de kader karşımızda germenleri çıkarmış, egemenlikten feragat pahasına da olsa güvenebileceğimiz birini bulduğumuz için huzur duymuştuk. Oysa artık Almanya yoktu. Müttefik orduları baharı Berlin'de bekliyordu. Biz de dünyanın bir köşesinden gelip halkının bağımlılığını sunacak her insana güvenecek kadar yalnız hissediyorduk kendimizi. Ama madem beni tanımaya kararlısın, sana bir sırrımı vereyim. Meçhul okuyucu. Ben bu insanlara güvenmek zorunda kalmaktan pek hoşlanmam. İnsanlara güvenmem demiyorum. Sadece başka seçeneğim olmadığını bilmekten rahatsız olurum. İsterim ki güvenecek kimse kalmasa bile her şeyin yolunda gideceği şartları oluşturabileyim. Kemalettin Sami Paşa'nın Mustafa Sagir denen adamdan dost yaratmaya çalışan çaresizliği gücüme gidiyordu. Paşa'ya baktığım zaman en fakirinden en güçlüsüne, tek başına kalmış çocuklar gibi ürperen milletimi görüyordum. Ve bu gerçek tasarladığım şeylerin doğasına aykırıydı. Hayal nedir, gerçek neye denir? Hayallerin gerçeğe dönüşmesini sağlayan tasarımın ne kadar insanoğlunun elindedir? Kader nerede devreye girer? Cüzi ve külli iradenin şaşmaz dengesinde Allah'ın bizi esirgediği son nokta neresidir? Bütün bunları o zaman düşünmem gerekiyordu. Belki ama bunu yapacak kadar gençtim. Üstelik ne bir vakit kalbimi okşamış Sabiha Sultan ne de ufukta belirip kaybolmuş Harbiye Nazırlığı artık anlamlı görünüyordu. Son demini yaşayan bir ordunun nazırı olmaktansa yeni bir ordunun reisi olma fikri. Sultanı son kez görmeye gittiğimde bunlardan bahis açılmadı hiç. Neredeyse dostane bir sohbet geçti aramızda. Damat ya da nazır olmayacaktım. İkimiz de biliyorduk. Konuşmanın bir yerinde şöyle dedi. Kim bilir paşa, belki sen gider bu vatanı kurtarırsın. Karakol teşkilatıyla görüştüm ve bizi Samsun'a götürecek vapurun hangi gün kalkabileceğini öğrendim. Yolculuktan bir gün önce akaretlerdeki eve gidip annemle helalleştim. Annemin yüzünde sonradan düşündüğümde beni tedirgin eden bir ifade gördüm. Ne kadar ısrar etsem de konuşturamadım ama sadece bir rüya gördüğünü, hala etkisinden kurtulamadığını söyledi ve elleriyle yaptığı çok sevdiğim aşuresinden bana yedirdi. 47 yoldaşımla buluşmak için sokağa çıktığımda yaklaşan bulutlar yağmur habercisiydi. Annemin yüzünde gördüğüm ve bana tuhaf gelen ifadeyi düşünerek dalgın dalgın yürüyordum. Ihlamur kokuyordu sokak. Tıpkı küçüklüğümün Selanik şehri gibi. Dolmabahçe tarafından yaklaşan rüzgarla ürperince redingotumun yakalarını kaldırdım, arabacıya seslendim. Derken bir el silah sesi. Sonra bir el daha. Emir subayımın dehşet içinde tabancasına davrandığını görüp sırtımdan yükselen o aşina barut kokusunu duyunca vurulanın kim olduğunu anladım. Dizlerim çözüldüyse de ayaktayken kelime-i şehadet getirebildim. Yere düştüğümde son gördüğüm emir subayımın kurşunlarıyla delik deşik Mustafa Sagir oldu. Şimdi 20 metre arayla karşılıklı yatıyorduk. Katilimin gözlerinde aynı saydam ifade vardı ve burada karşılaşmamız sıradan bir tesadüfmüş gibi bakıyordu. Rahmetin ilk damlaları yanaklarımı ıslatıyordu. Dişlerimi sıktım ve Allah'a, bana onun öldüğünü görmeme yetecek zaman versin diye yalvardım. Bunları yazanın Samsun'a ne yapmaya gittiğini, niye vurulduğunu falan bilmiyordum ama farkındaydım. Okuduğum önemli bir şey ama yine de hayal kırıklığı içindeydim. Oğluma anlatmak istediğim bu değildi. Ben Atilla'nın öykülerini öğrenecektim. Unutamadığınız bir anınız var mı diye soran muhabir olacaktım. Sonra o anılarla cennete gidecek, oğluma tek tek anlatacaktım. Dünyanın tek başıma kaldıktan sonra kurabildiğim tek hayal, ben oğlum ve şarkılarla ilgili güzel anılar. Haliyle hafif şeyler peşindeydim. Atilla hangi şarkıyı uçakta bestelemiş, tuvalette nasıl ilham gelmiş ya da ilk bestesini yaparken ne hissetmiş? İstiyordum ki turna maceralarından ve çılgın gecelerden bahsedilsin. Kim olduğu meçhul bir paşadan değil. Kim bu kumandan? Söylediklerinde önemli biri olduğu anlaşıldığına göre niye kimse onu hatırlamıyor? Benimle ya da Atilla ile ne ilgisi var? Atilla'nın mektupları okumamı istemesinin nedeni ne? Hurdaya dönmüş vücudumu zorlayıp bilgisayara ulaşıyorum. Selanik, Samsun, Paşa, Vahdettin, suikast ve 1919 sözcüklerini kombinasyonlarla deniyorum. Ama boşuna. Google sonuç vermiyor. Ya böyle bir kişi tarihte hiç yaşamamış ya da sahiden birileri onu zaman haritasından silmiş. Ama içimdeki gazeteci müsveddesi uyandı ve alçılı burnuna, Despina'nın sürdüğü merhemin acısını alamadığı sırtıma ve 10 kilometre koşmuşum gibi ağrıyan bacaklarıma rağmen fena halde merak ediyor. Mektupların gizli bir kapıyı tıklattığını hissediyorum ve yapmam gereken dehlizden geçip nereye gittiğini görmek. Kapı çalınıyor. Despina tepsiyle giriyor. Tahrana sıcaklığı bilgisayar ekranının ışığıyla aydınlanan odaya yayılıyor. İskemleyi başucuma çekip tepsiyi yeniden kucaklayarak oturuyor. Hiç olmazsa çorba içecek kadar kendine gelmişindir diye düşündüm. İnternette takılabildiğine göre yanılmamışım. Oyalanıyordum zaman geçirmek için. Mete'nin boş ekranı kaplayan okul giysili resmine bakıp gülümsüyor. Oğlun mu? Evet, çok tatlıymış. Ya. Konu kapansın diye tepsiyi çekiyorum kucağıma. Dumanı tüten çorbadan bir yudum alıyorum. Despina kederle bakıyor. Şimdi her şey anlaşılıyor. Hayır tatlım, hiçbir şey anlaşılmıyor. Tabii ki her şeyi bilecek halim yok ama niye kendini öldürmeye çalıştığını anlayabiliyorum en azından. Öyle mi? Niye öldürmeye çalışıyormuşum kendimi? Sanırım bu acıyla yaşamaktan yorulduğun için. Keşke her şey o kadar basit olsaydı güzel kız. Ama yine de teşekkür ederim. Hem şefkatin hem de çorba için. Lafı bile olmaz. Ne de olsa ikisi de başkasına vermekle azalmıyor. Galiba arkadaş olmaya başlıyoruz değil mi Despina? Bence de. Üstelik ne yalan söyleyeyim, hoşuma gidiyor. Yalnız kalınca ağrıyan sırtımı dikleştirip Google'ı açıyorum. Ekrana boş boş bakarak ne yapacağımı kesinlikle bilmeden geçirdiğim 5 dakika boyunca tarhananın mucizevi etkisi. İçine ne kattıysa artık yeni arkadaşımın çorbası perişan vücuduma yaşadığını hatırlatıyor. En ummadığın sözcük sana yeni kapılar açabilir diyor babam. Karyolanın öbür ucuna yaslanıp piposunu temizlerken hele özel isimleri asla küçümsememek lazım. Sahi mi? Herhalde daha açık konuşmayacaksın. Kim demiş? Her zaman açık konuşmaktan yanayımdır. Sana diyorum ki eğer bir suikastı merak ediyorsan sadece kurbağana yoğunlaşarak bir şey elde edemezsin. Meseleye iki yönlü bakmak lazım. İşte o an nadir bir ışık beliriyor aklımda. Google penceresine Mustafa Sagir adını yazıyorum. Başka şeye gerek kalmadan işler değişiveriyor. Ayrım sonu. Sayfa 174. Bu ayrımda adı geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Bob Dylan. B-O-B D-Y-L-A-N Manu Chao M-A-N-U C-H-A-O Janis Joplin J-A-N-I-S J-O-P-L-I-N